Romalılara Mektup 1. bölüm 24. ayete geldik. Pavlos, insanın Tanrı'ya karşı devriminin sonuçlarını bize gösteriyor. Bu bölümün geri kalan kısmı boyunca Tanrı'nın kendilerini teslim ettiği 3 kez söylenmektedir. 24. ayette bu nedenle diyor, Tanrı onları yüreklerinin tutkusunda iğrençliğe teslim etti. Bu işlerle kendi aralarında bedenleri aşağılansın diye. İnsanın dejenerliği seks konusundaki sapkınlığıyla ölçülür. Yani insanın bozulmuşluğu. Günümüzde birçok kilise cinsel sapkınlığı kınamak yerine kabullendiği halde Tanrı onları teslim ettiğini söylemekte. Putperestlik ve büyük ahlaksızlık Tanrı'nın vahiyini reddetmenin acı meyveleridir. Tanrı onları iğrençliğe teslim etti sözü, kısmen Tanrı onları teslim etti demektir. Pasif değil, pozitif bir tutumdur. 24. ayetteki bilgiler 26 ve 27. ayetlerde genişletilmektedir. Ayet 24'te ölümsüz Tanrı'nın yüceliğini ölümlü yaratıkların benzerliğindeki şeylerle değiştiren insanları, Tanrı bu işlerle kendi aralarında bedenleri aşağılansın diye yüreklerinin tutkusunda iğrençliğe teslim eder. Ayet 26'da ise Tanrı'nın gerçeğini yalanla değiştiren, yaradandan çok yaratığa tapan insanları Tanrı edepsizlikle ilgili düşük isteklere teslim eder. Ayet 27'de bu iğrençliğin, bu edepsizliğin ne olduğu açıklanır. Kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle kurduğu sapık cinsel ilişkiler. Şimdi puta tapan İsrailoğulları rastgele cinsel ilişkiye düştüler. Yalancı tanrılara tapanların din düzeninde rastgele cinsel ilişki yaygındı. Aşk tanrıçası Afrodite'nin tapınakları genel evden farksızdı. Erkek güzelliği tanrısı Apollo'nun tapınaklarındaysa erkekler erkeklerle utanmazlık ederdi. Paulus'un bu mektubu yazdığı Korintos kentinde hem Afrodite'nin hem de Apollo'nun tapınağı vardı. Paulus Korintos'ta İncil'in haberini ilk duyurduğu zaman böyle iğrençliğe düşenlerin kurtulduğuna, kurtuluş bulduğuna tanık oldu. Korintos'taki imanlara daha sonra şöyle yazar Paulus: rastgele cinsel ilişkiye girişenler, yalancı tanrılara tapanlar, evlilik dışı cinsel bağlantıya koyulanlar, girenler, oğlanlar, oğlancılar, hırsızlar, açgözlüler, sarhoşlar, sövücüler, kapkaççılar Tanrı hükümranlığını miras almayacaklar. Bazılarınız bu durumdaydınız ama Rab İsa Mesih'in adıyla kutsal ruh aracılığıyla yıkanıp arıtıldınız, kutsandınız ve doğrulukla donatıldınız. Hem Afrodite'nin tapınağıyla ilgili rastgele cinsel ilişkiye girişenler, hem de Apollo'nun tapınağındaki oğlanlar ve oraya giden oğlancılar kurtulanlar arasına katıldı. Sevinç getirici haber gerçekten her iman edene kurtuluş sağlayan Tanrı gücüdür. Ama Romalılara yazdığı mektupta Paulus, bu arada ulusların yanlış inançlarının getirdiği korkunç sonuçları vurgulamaktadır. Ve bu sonuçların Tanrı'nın hak yargısı olduğunu bildirmektedir. Düştükleri düşük durum Tanrı'nın ceza olarak onları teslim ettiği durumdur. Bağırlarına bastıkları büyük özgürlük gerçekte onları zincirlerle bağlayan korkunç köleliktir. Giriştikleri ilişkilerle bedenleri aşağılanır. Bedenleri bu iğrenç ilişkiler için yaratılmamıştı. Bu söz bu yolla kurulan kötü ilişkiler sonucunda bulaşan hastalıkları da belirtmiş olabilir. Ayrıca sapıklıklarına yaraşan karşılığı kendi varlıklarında bulurlar. Bu sapıklığa düşenler acınılacak durumdadır. Huzur nedir bilmezler. Normal toplum ilişkilerinden uzaklaşırlar. Vicdanlarıyla baş başa kalınca kendi kendilerinden utanırlar ama onları tutsak eden miskin arzulardan kendi kendilerini kurtaramazlar. Bu nasıl başladı? Kendi kötü isteklerini yerine getirebilmek için gerçek Tanrı'dan bağımsız olmak istemeleriyle, kendileri için neyin iyi ve neyin kötü olduğunu seçmek istediler. Tanrı'nın iyi olanı kötü olandan ayıran yasalarını bilmek istemediler. İlk atamızın günaha düşüşü böyleydi. Adem ile Havva iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemekle Tanrı'dan bağımsız olarak kendileri için neyin iyi ve neyin kötü olduğunu seçmek istediler. Ama şeytan onları kandırdı. Kendileri için seçtikleri iyilik gerçek değerlerle ilgisi yoktu. Tanrı'nın mutlak iyiliğinden uzaklaşınca durumları kötü oldu. Gerçi kendileri için iyiliği ve kötülüğü kararlaştırmakla Tanrı gibi oldular ama Tanrı'dan uzaklaşınca gerçek iyiliğin tek kaynağından oldular. Böylece onlar için her şey kötü oldu çünkü kendileri kötülükle doldular. Romalılar 1. bölüm 25. ayette onlar Tanrı'nın gerçeğini yalanla değiştirdiler diyor. Yaradandan çok yaratığa tapındılar. Ona hizmet sundular. Tanrı çağlar boyunca kutlansın, amin diyor. Tanrı gerçeğini yalanla değiştiren, yaradandan çok yaratığa tapınan insanlar suçludur. Evrenin hükümranına karşı ihanet etmiş olurlar. Çağlar boyunca kutlanması gereken Tanrı'nın haklarını çiğnerler. Onu kutlayacaklarına yani Rabbi yücelteceklerine kendilerine veya başka yaratıklara hizmet sunarlar. Daha önce de belirttiğim gibi sadece yalancı tanrıların tapınaklarında dinsel hizmet sunanlar bu suçtan suçlu değildiler. 21. yüzyılda Tanrı yerine kendini, parayı, bilimi, bir ulusu, bir partiyi koyan çağdaş ulusların insanları aynı suçtan suçludurlar. Evet, onlar Tanrı'nın gerçeğini yalanla değiştirdiler. Yaradandan çok yaratığa tapındılar. Ona hizmet sundular. Burada Tanrı'dan yalanın kaynağı ve putperestliğin babası olan şeytana dönmüş oldukları ima edilmektedir. Derinliğin en alçak yerlerine inen bu putperestlik ahlaksal bozukluktur. Bunun için diyor 26-27. ayetlerde Tanrı onları utanç verici isteklere teslim etti. Kadınları doğal ilişkiyi doğala ters düşen ilişkiye dönüştürdüler. Bunun gibi erkekleri de kadınla doğal ilişkiyi bırakıp tutkuyla birbirleri için yanıp tutuştular. Erkekler erkeklerle utanmazlık ettiler ve sapıklıklarına yaraşan karşılığı kendi varlıklarında buldular. Günümüzde insanlar bu konularda ne düşünürlerse düşünsünler, bunlar şerefsiz, rezil ve yoz tutkulardır. Sapıklık Yunanlıların yaşamına girdi ve bu durum Yunanistan'ı yerle bir etti. Oraya gidip Yunanistan'ın bugünkü durumuna bakın. Görkemi geçip gitmiştir. Neden? Bunlar Yunanlıların günahlarıydı. Tanrı'yı bilme aşamasına gelmeyi onaylamadıklarından Tanrı onları uygunsuz işler yapmalar için onaylanmayan düşünceye teslim etti. Onların varlığında her tür bozukluk, aşağılık, açgözlülük, kötülük doldu taştı. Çekememezlik, adam öldürmek, kavgacılık, düzenbazlık, bayağılık onları tepeden tırnağa dek sardı. Dedikoducular, başkalarını çekiştirenler, Tanrı'yı çekemeyenler, onu bunu aşağı görenler, kendini beğenenler, övünenler, uygunsuz işler düzenleyenler, ana baba sözü dinlemeyenler, düşük düşünceliler, sözünde durmayanlar, sevgi nedir bilmeyenler, merhametten yoksun kişiler. Bu işleri yapanlara ölüm yaraşır diyen Tanrı kuralını bilmelerine karşın bunları yalnız yapmakla yetinmezler. Üstelik yapanları da onaylarlar diyor Romalılar 1. bölüm 28-32 ayetlerde. Bu ayetlerde Paulus daha önce iki kez vurguladığı insanların Tanrı'ya baş kaldırması ve öfkesinde Tanrı'nın onları teslim etmesi konusunda bir kez daha vurgular. Ayet 28'deki Tanrı'yı bilme aşamasına gelmeyi onaylamadılar sözü, Tanrı ile ilgili gerçek bilgiyi düşüncelerinde tutmayı uygun görmediler anlamına gelir. Tanrı'yı bilmek onlara uygun olmadığı için Tanrı onları uygun olmayan düşünceye teslim etti. Tanrı suçlarına uygun bir yargı verir. Onların bu onaylanmayan düşüncesi uygunsuz işler yapma düşüncesidir. Bu uygunsuz işlerden bir liste ayet 29'dan ayet 31'e kadar olan parçalarda verilir. Aslında insanın Tanrı'yı tahtından indirip kendini yaşamın merkezine koymasının sonuçlarını bu ayetlerde görüyoruz. Başkalarına karşı olan yükümlülüklerini görmezlikten gelir ve kendi isteklerini yerine getirmek için onların malını, mülkünü, onların bedenlerini bile sömürür. Tanrı'yı bilgilerinde tutmak istemeyen insanlar, içlerindeki kötülüğü alt edebilen tek kişiyi geri tepmiş olurlar. Kötü düşünceleriyle baş başa bırakılırlar. uygunsuz işler yapmayı özleyen bu insanların düşüncesi her tür bozukluk, aşağılık, açgözlülük, kötülükle dolar. Onaylanmayan düşüncenin kökünde açgözlülük yatar. Bencil insanın gözü mala doymayı bilmez. Her zaman daha çok ister. Ne kadar bozuk, aşağı, kötü düzenler varsa çıkarını bunlarla arar. Kötülükle dolu düşünce yaptığı işlerde olduğu gibi konuşmasında da kendisini gösterir. Böyle bozuk insanlar kendilerini dedikoduya verirler. Çevredekiler hakkında küçük düşürücü söylentiler yayarlar. Böyle söylentilerle insanları birbirleriyle çekiştirirler. Bu insanlar sadece Tanrı bilgisini kafalarından atmakla kalmazlar. Tanrı'yı çekemeyenler olarak ona karşı açıkça düşmanlık ederler. Tanrı'yı kötüleyen konuşmalar bile yaparlar. Bu kötü kişilerin başka insanlarla olan ilişkileri de son derece bozuk olur. Onu bunu aşağı görerek ancak kendini beğenirler. Kendini beğenmiş insanlar boş övünmelerle dolar. Bu denli kötülükle yetinmezler. Uygunsuz işler düzenleyenler olarak yeni yeni kötülüklerin bulucusu olurlar. Aile yaşamları da bozuk. Ana baba sözü dinlemezler. Düşük, düşünceli insanlardır. Herhangi bir konuda doğru bir yargı veremezler. Başkalarına verdikleri sözden çabuk dönebilirler. Eğer bunda bir çıkar görürlerse tabii. Dolandırıcılıkla dolu insanlardır. Sevgi nedir bilmeyenlerdir, öyle ya. Kendini beğenmiş kişi sert ve acımasız olur. Başkasının iyiliğini hiç aramaz. Merhametten, şefkatten yoksun kişilerdir. Hiçbir zaman yumuşak huylu değildirler. 32. ayette Tanrı'nın bu işleri yapanlar hakkında verdiği yargı açıklanır. Onlara ölüm yaraşır. Şimdi Romalılara mektup 2. bölüme geldik. Bu bölümün konusu Tanrı kendini doğru ve dindar sayan insanları yargılayacaktır. Bu bölümde Pavlus, Tanrı'nın kendilerini doğru ve dindar sayan insanları yargılayacağını göstermektedir. Tepenin üzerinde oturup da tepenin eteklerinde olan adama bakarak, o zavallı adam için bir şeyler yapılmalı. Orada bir misyon başlatmalıyız. Ona çorba ve giysiler verip banyo yaptırmalıyız. Ben tepenin üzerinde oturuyorum, benim hiçbir şeye ihtiyacım yok diyen adam gibi olan birçok insan vardır. Tanrı'nın talep ettiklerini yerine getirmenin zorluğu, tepenin üstünde de tepenin eteğindeki kadar zordur. Aradaki fark, tepenin eteğinde olan adamın büyük bir olasılıkla ihtiyaçlarını tepenin üzerinde olan adamdan daha çabuk görmesidir. Dindar insanlar, kendilerini doğru sayan insanlar ve sözde iyi insanların bir kurtarıcıya ihtiyaçları vardır. İkinci bölümde elçi Pavlos, Tanrı'nın iyi insanları yargılayacağı bazı ilkeleri belirtmektedir. Birinci bölüm, insanın doğruluktan uzaklığını ortaya koyar ve Romalılar ikinci bölümde insanın kendini doğru görmesini ortaya koyar. Bu nedenle diyor birinci ayette, sen ey yargı yürüten insan, kim olursan ol, özrün yoktur. Çünkü başkasını yargılamaya kalkışmakla kendine karşı yargı yürütmektesin. Çünkü yargı yürüten sen, aynı şeyleri yapmaktasın. Bu ayet bizleri bu bölümün çok önemli bir konusuna getiriyor. Ve Pavlus'un kurtuluştan söz etmediğine dikkat etmek çok önemlidir. Yani Pavlus burada kurtuluştan söz etmiyor. Günahtan ve Tanrı'nın insanları neyi temel alarak yargılayacağından söz etmektedir. Bu yargı ilkeleri kurtuluş için gerekli şeyler değildir. Bunlar yargının temelleridir. Sizi bilmem ama ben onlarla yargılanmayı asla istemezdim. Bugün bir kurtarıcım olduğu için Tanrı'ya teşekkür ediyorum ve kutsal kitap müjdeyi sonsuz yaşama erişmenin tek yolu olarak sunar. Tanrı oğlunu reddetmek insanın üzerine hemen Tanrı'nın yargısını getirir ve verilen tek karar insanın suçlu olduğudur. Kendisinde Tanrı'nın oğlu bulunan da yaşam vardır diyor elçi Yuhanna 1 Yuhanna 5:12'de. Ama kendisinde Tanrı'nın oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Ve yine Yuhanna 5:24'te size doğrusunu söyleyeyim diyor Mesih. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Ve Rabisa'yı o harikulade harikalar harikası Yuhanna 3.16'dan sonra dinleyin. Genelde burada dururuz ama İsa sözlerine şöyle devam ediyor. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için dünyaya göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. Ama iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yuhanna 3:17-18. Ayrıca oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğulun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır demiştir Yuhanna 3:36'da. Öyleyse bugün Mesih'e sahip olmayan bu insanlar kayıp insanlardır. Dindar biri olabilirsiniz, iyi bir insan olabilirsiniz ama dostum Mesih olmadan kayıp insanlarsınız. Bu nedenle ey adam özürlü değilsin diyor Elçi Pavlus. Burada adam olarak çevrilen sözcük orijinal metinde hem erkek ve hem de kadın anlamına gelen antropedir. Hem Yahudileri ve hem de diğer ulusları kapsar ve genel olarak insanlıktan söz eder. Başkalarını yargılayan sen, her kim olursan ol diyor. Şimdi genellemeden kesine, kalabalıklardan belirli bir kişiye geçmektedir. Ve insanlığın herhangi bir üyesine hitap etmekte ancak hitabını diğerlerini yargılayanlarla sınırlı tutmaktadır. Burada yargılamak için kullanılan sözcük, aleyhte karar verecek şekilde yargılama anlamını taşır. Başka birini suçlayan sen, her kim olursan ol şeklinde tercüme edilebilir. Bu yüzden buradan şu soru çıkar. İmanlının Romalılar 1'de söze edilen o korkunç ve kötü gruba karşı tutumu nasıl olmalıdır? Şöyle olmalıdır. Onların kurtulmalarını istemeliyiz. Onlara Rabbin müjdesini, iyi haberi iletmeye çalışmalıyız. Onlar zavallı kayıp insanlardır. İlahinin sözlerinde de belirtildiği gibi mahvolmakta olanları kurtarın, ölmekte olanlara bakıp onlarla ilgilenin. Onları merhametle günah ve mezardan kapın, yanlış yolda gidenler için dua edin, düşmüşleri kaldırın. Onlara kurtarmakta güçlü olan İsa'dan söz edin. Onların kurtulmaları ve sapkınlık ve ahlaksızlıktan kurtarılmaları gerektiğini açıkça bildirirken tutumumuz bu olmalıdır. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun sözü yanlış bir izlenim verebilir. Aynı sözcüğü Yunanca'daki auta sözcüğüdür ve tamamen aynı olan şeylerden değil, putperestlerin korkunç, bozulmuş davranışlarının kültürlü, kibar bir günahlı için ne kadar kötüyse Tanrı'nın gözünde aynı şekilde kötü şeylerden söz etmektedir. Kötü olan şeylerden. Dostum, eğer bir adamı yargılıyorsanız, o zaman bir yerde kendinizi Tanrı'nın yerine koyuyorsunuz. Sizlerle ben de bizimle aynı düzeyde olmayanları yargılamaktayız ne yazık ki. Günümüzde toplumun standardını kullanıyoruz ve toplumun standardı değişir. Birisi bizim grubumuzun standardına uymuyorsa onu yargılarsınız. Üyelerin yalan söyleyebildiği, dedikodu yapabildiği ve dürüstlükten uzak davranabildiği ama sigaradan uzak durdukları bazı kiliseler biliyorum. Bunu yaparlarsa yargılanırlar. Yani her tür dedikoduyu, yalan dolanı yaparlar, sevgisizlik ederler ve böylelerini pek yargılamazlar. Ya da kendileri pek yargılanmazlar. Ama birisinin elinde bir sigara gördüklerinde hemen yargıyı verirler. Elbette sigara içmek kötü bir şeydir, bir alışkanlıktır. Hem maddi hem de sağlık yönünden kötüdür. Ama bizler her alanda başkalarını yargılamamalıyız. Dostum, başkalarını yargıladığınızda kendinizi bir yargıcın konumuna, yerine koyuyorsunuz. Bizler başka insanları kendi standartlarımıza göre yargılamaya hakkımız olduğunu düşünebiliriz. Ama aslında Tanrı'nın bizleri yargılamaya hakkı olduğunu bilmeliyiz. Birisinin çok güzel söylemiş olduğu gibi, eğer bizler kendimizi Tanrı'nın bizi gördüğü şekilde görebilseydik, kendimize katlanamazdık. Bizler iğrenç, tiksindirici yaratıklarız. Yaratılışımız açısından değil, çünkü Tanrı bizi kusursuz yarattı. Ama günaha düştükten sonra iğrençleştikçe iğrençleştik, tiksindirici duruma geldik. Sizler ve benim cennete ne gibi bir katkımız olabilir? Orayı süsler miyiz? Bazı insanların tutumlarına bakılırsa, kendileri cennete gittiğinde orasını daha iyi bir yer olacağını düşündükleri izlenimini ediniyorum. Ancak kendilerinin burada olmasıyla dünya henüz daha iyi bir yer olmuş değil. Dostum, kendiniz başkalarını yargılıyorsunuz ama Tanrı'ya aynı şeyi sizinle yapması ayrıcalığını vermiyorsunuz. Doğrusunu isterseniz Tanrı sizi yargılayacaktır ama sizi sizin standartlarınıza göre değil, Tanrı kendi standartlarına göre yargılayacaktır. Bu sizi etkilemeye başladı mı?